Dünyanın dört bir yanından bizi dinleyen güzel dinleyicilerimiz ve canım Türkiye'm. Hacegan'dan mektuplar programından herkese merhabalar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hocamın ismi Süleyman Derin.
Çok teşekkür ederim o bey kardeşim. İnşallah yine mektubattan şerh etmeye devam edeceğiz değil mi?
119. mektuptan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dinleyicilerimizden dua bekliyoruz programda.
Eyvallah efendim.
119. mektup efendim. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatının tercümesinin 119. mektubu Mir Muhammed Numan'a yazılmış.
Eyvallah.
Konusu şeyhin sohbetine teşvik, kamil şeyhlerin iyi niyetle bazı noksan müritlere tarikat öğretme izni vermesi.
Yani demek ki iki konumuz var. Birisi tasavvufun özellikle nakşiliğin aslı sohbettir. Sohbete devam etmeden yani salihlerle alimlerle beraber olmadan bu manevi terakki gerçekleşmez. Estağfirullah ve künü me'as sadıkîn, sadıklarla beraber olun. Buradaki sohbetten kasıt sadece sözlü sohbet değil. Aynı zamanda fiziki beraberliktir. Ayet-i kerimede de emredildiği üzere sadıklarla beraber olunuz. Bu olmadan yani insan kendi başına bir kenara çekilip de tesbihatla meşgul olsa yeterli seviyede manevi tekamül gösteremez. İkincisini zaten göreceğiz inşallah.
Devam. Okuyalım mı derseniz hocam?
Buyurun efendim.
Mir Hazretleri tarafından gönderilen mektup ulaştı. Divanelik bu yola uygun düşer. Şöyle bir hadisi şerif vardır. Sizden hiç kimse kendisine deli denmedikçe mümin olmaz.
Buradaki tabii divanelikten kasıt yani fizik olarak aklı kaybetmek değil ama halkın gözünde divane gibi. Hani şimdi futbol delisi var değil mi? Müzik delisi var. Her şeyin bir hayranı mı diyelim, neyi diyelim?
Delisi, ilgilisi.
İlgilisi manasına. Ama tabii deli demek burada bizim Türkçemizde yani kendini çok vermiş. Kendisini futbola öyle vermiş ki artık futbol delisi olmuş manasına.
Bu manada delilik.
Yani kendini adamak diyelim biz buna. İnsan dine ne kadar kendini adarsa halk da o kadar bu adama sofu der. İşte ne bileyim deli der icabında. Çünkü başka türlü olmuyor bu işler. Yani insan kendisini bir parça verirse fazla istifade edemiyor maneviyattan. Ne kadar tüm varlığımızı, tüm imkanlarımızı maddi manevi ortaya korsak ancak o kadar Allah yolunda mesafe alabiliyoruz. Bunun için İmam Rabbani sık sık yani bu yola az bir şey değil tüm varlığınızla katılın diye bize tavsiye
öğütler vermiştir.
Evet efendim.
Okumaya devam edelim derseniz hocam. Bir kimsede delilik varsa insanların ve çocuklarının işlerini yönetmekten kurtulmuş olur. Böylece de o kişinin şu bu gibi dünya işlerini düşünmekten uzaklaşarak derlenip toparlanması, cemiyet hali kolaylaşır.
Yani şimdi şöyle söyleyelim. Bir insan sabah akşam çocuğunun halini düşünüyor. Özellikle biz Türk milleti.
Maddiyat düşünüyor. Ailem ne yaptı, çocuğum ne yaptı, işler
yani,
ne oldu,
evet.
Elemanlar ne oldu?
Oğlanların üniversitesi ne olacak, okulu ne olacak? Yok efendim üniversiteyi kazanabilecek mi? Yok iyi bir işe girebilecek mi? Biz Türk milleti özellikle bu konuda çok aşırıyız. Çok kaygılıyız. Yani haşa sümme haşa Allah'ın vazifesi olan işlere burnumuzu sokup çocuğun rızkını sanki biz verecekmişiz gibi aman şöyle alalım şöyle satalım.
Gelecek endişeleri.
Ya ne gerek var? Biraz deli ol. Yani biraz Allah'a haşa yani deli ol derken yani birazcık sorumlulukları azalt. Her şeyi üsteme yani. Rabbim diyor ki rızık benim üzerime diyor. Benim omuzlarımda diyor rızık. Şimdi Rabbimiz böyle kendi üzerine almışken rızkı. Ya Rabbi sen o işi bana bırak deyip de haşa. Sanki biz daha böyle kadir-i mutlakmışız gibi. O sorumluluğun altına girmenin bir manası yok. İstikbal, kader bunlar Allah bilir.
Geleceği ancak Allah bilir.
Allah bilir diyor. Ve daha yani dereyi görmeden paçaları sıvamanın bir manası yok. O yüzden bu mektup bence tam Türk milletine hitap eden bir mektup. Kaygılanma ey kardeşim. Allah bizim rızkımız nasıl annemizin karnındayken, çocukken, hiçbir meslek bilmezken vermiştir. Merak etme ileride daha güzelini verecektir.
Bu zaafı yıkmak için ne yapmak lazım hocam?
Bu gelecek zaafını. Bu zaafı yıkmak için Rabbimiz Celle Celaluhu'nun sıfatlarını iyi bilmek lazım.
Esma-ül Hüsna.
Allah rezzaktır. Ne demek? Allah rızkını verir. Rızkı veren biz değiliz. Biz zannediyoruz ki çok çalıştım. İyi üniversite okudum da rızık kazandım. Haşa. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey olsaydı eğer meslekle olsaydı bu işler kuşların bir mesleği yok. Tilkilerin, kargaların ne bileyim işte pek çok hayvanatın bir marangozluk gibi, tüccarlık gibi mesleği yok. Hepsinin karnı doyuyor. Hatta Mevlana Hazretleri öyle güzel buyuruyor ki Doğan Bey, ağacın ortasında yaşayan diyor kurtçuk, tahtayı kemirir kemirir, sağa bakar sola bakar, acaba böyle güzel helvası olan benden başka şanslı kimse var mı diye sağına soluna bakar diyor. O kurt bile hayatından memnun. Değil yani mi? Toprağın altında köstebek bile, o da hayatından memnun. Allah hepsinin rızkını ayaklarına gönderiyor. Bu sebeple biz niye bu kadar kaygılanıyoruz ki? Bunlar şeytanın ancak bize vesvesesi. Bizi hak yoluna alabilmek için, ibadetten alıkoyabilmek için bize verdiği vesveseler, başka bir şey değil.
Evet. Geçtiğimiz gün yaşadığımız bir şeyi anlatayım ben radyomuzun çevresinde. Değerli hocam, bizim teknik masadan Mehmet Akman abi geçtiğimiz günlerde radyoya gelirken kapının önünde bir kumru yavrusu buluyor.
Ya.
Sonra diyor ki bizim bir diğer teknik arkadaşa, acaba annesi bunu kayıp mı etmiş? Kayıp mı olmuş bu yavru? Alsak da şurada bir tepede bir boş kuş yuvası var, oradan düşmüş olmasın, İçeriye şöyle kuş yuvasının üstüne koyalım bunu.
Eyvallah.
Kuş yuvasının içine götürüp koyuyorlar Mehmet Akman abi ile Necati abi. Bir gün sonra radyodaki ulaştırmadan sorumlu bir abimiz Ercan abi gelirken, tekrar aynı yavruyu aynı bölgede gezinirken görüyor. Sonra da alıp radyoya getiriyor, bir kutunun içine koyuyor. Doğancığım dedi, bir yeni arkadaş getirdim size dedi, yanımıza getirdi.
Allah onun rızkını bak sizin elinizden gönderiyor.
O kadar kedi dolaşıyor vakfın içinde ama evet, bize denk geliyor.
Demek ki o kedi onların rızkı, yani bu kumru yavrusu kedilerin rızkı değilmiş.
Değil mi?
Allah onu korumuş ve burada sizin elinizden o kumrunun ne bir mesleği var. Ses sanatçısı da değil. Bak radyonun işine de yaramaz ama Allah işte onun rızkını kesmediyse Rabbim bir şekilde bir vasıta buluyor. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz, lütfen rızık hakkında, gelecek hakkında kaygılarımızı bir tarafa bırakalım. Değil. Biz şu andaki vazifemizi yapalım. İbnül Vakt dediğimiz veya Ebul Vakt dediğimiz tasavvufta biz, şu an hakkını biz verelim. Şimdi ibadetse ibadet yapalım, İşse işimize bakalım ama kaygılanmayalım. İşlerin neticesi Allah'adır. Allah karar verir. Siz çok güzel işler yaparsınız, çocuğunuzu en iyi üniversiteye gönderirsiniz falan ama hiçbir şey olmayabilir. Çok önemsiz bir konumda hayatını harcayabilir. Veyahut da tam tersi olur. Çocuk üniversiteyi okumaz, üniversite kaçkını olur ama memleketin istikbalinde çok parlak bir şey de yapabilir. Bunu biz bilemeyiz. Biz şu anda vazifemizi yapalım, İşlerin neticesini Allah'a bırakalım. Eğer bu divanelikse böyle divaneliğe can kurban diyelim.
İnşallah hocam. Kadere razı olalım. Buyurun. Okuyorum. Divanelik sizin tabiatınızda vardır. Ancak faydasız bir takım arızalar sebebiyle siz onu saklıyor ve gizliyorsunuz. Bunun için ne yapılabilir ki demiş.
Şimdi tabii İmam Rabbani aynı zamanda bütün Allah dostları esasında böyledir. Müritlerin manevi hallerini, psikolojik tavırlarını çok iyi keşfederler. Sen ne diyor, bu haller var esasında, güzel potansiyel.
Her insanın içinde mi vardır hocam?
Allah-u Teala her insana bir ayrı güzellik koymuştur. Dünyada hiçbir robot insan yoktur. Allah robot üretmez. Her insanı özene bezene, haşa teşbihte hata olmasın, güzel yaratmıştır. Aklıyla, zekasıyla, kabiliyetleriyle. Ama nankör insan kendisine verilen o kabiliyetleri kullanmaz. Diyor ki Hazreti Mevlana, bir kölenin eline efendisi bir kürek vermişse bu ne demektir? Veya bir tırmık. Hadi git bahçeyi tırmala, tırmıkla, bahçeyi ne bileyim sür demektir. Artık bunu söylemesine gerek var mı? Allah bize el vermiş, göz vermiş, her türlü kapasiteyi vermiş ama insan bunları kullanmıyor. Ne yapılabilir ki yani? Yani körü körüne bunları bu kabiliyetlerini
göz ardı ediyor.
Hani böyle bir insan, hani bir insan, hani bazen biz niye kızarız? Mesela bir yerde sakat bir kardeşimiz olsa, yani efendim sıkıntılı bir insan olsa ona kızmayız. Bir çocuk gelse mesela ufak bir bize vursa kızmayız. Ama kapasitesi olduğu halde, aklı başında olduğu halde birisi diğerine zarar verirse ona kızarız. Veya birisi tembellik yapar yatarsa ona kızarız. Çünkü bu adam imkanı olduğu halde, sağlığı olduğu halde
bile bile, göz göre
evet,
göre.
Evet, evet. O yüzden bu insanların çaresi zor. Tek çaresi var, o insanları uyandırmak. Yani hatalarının ve gafletlerinin belki farkına vardırmakla bir parça başarılı olabiliriz.
O gönlün içindeki o divaneliği buldurmak inşallah.
Tam buradan divanelik kast dediğim gibi, yani Türkçe'de anlaşılan manasıyla delilik değil de adanmışlık,
necas kullanılmış
ruhu, değil mi? Adanmışlık ruhu diyelim. Hı hı. Ama öyle bir adanmışlık ki dışarıdan gören diyor ki ya bu adam hakikaten din delisi olmuş, maneviyat delisi, divanesi Allah olmuş ekber. Gibi o manada evet. Biraz cezbe halini.
Ama ne güzel bir şey ya.
Tabii.
Allah için deli olmak ne güzel bir şey ya.
Her şey için deli oluyoruz da şu dünyada. Tabii Allah için olanlara divane diyoruz.
Yaratan için.
Meczup diyoruz. Rabbimizin sanatı var, harikaları var. Yani bir efendim ressamın yaptığı basit bir resmi, bir kambur resmini abartıyoruz. İnsanlar başına toplanıyor falan. Halbuki o resim değil de o resmi yapanı, yaratanı, bütün şu kainatı yaratanın karşısında değil mi? İnsan ne olsa, divane olsa azdır tabii ki.
Değil mi?
Evet.
Okumaya devam ediyorum hocam. Erkam Radyo'dayız. Hacegan'dan Mektuplar programında Süleyman Derin hocamla beraber söyleşi yapmaya, muhabbet etmeye devam ediyoruz efendim. Bu elde edinmede ciddi bir uygunsuzluk görülmektedir. Onu en hızlı şekilde tedarik etmeli ve gücün yetmediğine inanarak şekli uzaklaştığı da ortadan kaldırmalısın. Çünkü bu taifenin cemiyeti diğer halkın cemiyetinin ötesindedir. Halkın cemiyetinin sebepleri bu taifenin tefrikasına sebep olur.
Tabi burada şimdi meseleyi cemiyet meselesine getirdi.
Biraz derin yani, bir konu hocam.
Evet, derin bir konu.
Evet,
şimdi dedi ki senin elde ettiğin cemiyette bir uygunsuzluk görüyorum. Yani manevi bir hal var ama sanki şartlarını yerine getirmeden oluşmuş. Bu sebeple mesela Nakşiler musikiyi kullanmazlar. Çünkü müzik hakikaten insana bir manevi bir efendim hava yaratır. İnsanda bir olgunluk havası yaratır. Bir hakikaten ilahi dinlesek değil mi? Bunu fark ediyoruz ama o müzik olmadığı zaman ne olacak? O zaman insan kendini boşlukta hissetmesin diye Allahu alem. Böyle cemiyete götürücü metotları daha çok sohbet, zikir gibi kendilerince yani insanı şüpheye götürmeyen, sakatlığa götürmeyen sağlam esaslardan seçmişler. Yoksa musikiye falan karşı değiller. Allah alem buradaki mürit bir gücü yetmediği halde, tam layık olmadığı halde bazı manevi hallere kavuşmuş. Bunların diyor sen tehlikesinden uzak dur diye ben bunu anladım. Çünkü bazen hakikaten bizim maneviyatın en büyük sıkıntısı insanlar kendilerine böyle bazı manevi haller hissederler. O manevi hallerin halbuki altyapısı sağlam değildir. Ona güvenerek yola çıkmak zararlıdır. Bir de burada cemiyetten kastımız nedir? Cemiyetten kastımız insanın azalarını, bütün kalbini, gönlünü Rabbine odaklaştırması. Masivayı unutmasıdır. Bu güzel bir hal hakikaten. Hepimizde yani olması gereken.
Cemiyeti biz topluluk olarak görmeyelim.
Buradaki esasında şu cemiyet topluluk demek tabii ki. Ama neyin toplaması?
Ama insan da bir topluluk değil mi? Eliyle, ayağıyla, vücuduyla.
Hay Allah razı olsun. İnsanın kendi eli, ayağı, gözü yani gönlü hepsinin bir hedefe odaklanmasıdır ki bu maneviyatta çok arzu edilen bir haldir. Bugün bizim en büyük sıkıntımız.
Tasavvufun gayesinde de bu var.
Kesinlikle. Bizim en büyük sıkıntımız cemiyet halini çok çabuk kaybediyoruz. Bazen namazda bir parça toparlanıyoruz yani. Ama namazdan çıkar çıkmaz tekrar dünyaya dalıyoruz mesela. Halbuki nakşilikte halvet der encümen esastır. Yani insan her halükarda bütün azalarını, gönlünü, kafasını tek noktaya odaklaması ve onu muhafaza etmesi gerekmektedir. Evet.
Okuyalım hocam. O halde halkın tefrika sebeplerine sıkıca sarılmak gerekir ki cemiyet gerçekleşsin.
Dedi ya biraz önce, halkın için cemiyet olan şeyler bizim için tefrikadır. Onlar için tefrik olan şeyler ise bizim için cemiyettir. Burada bir zıt mana gibi gözüktü. Mesela halkın başına bela gelse ne olur? Ah benim başıma neler geldi, dertlenir, tasalanır, derdini her yerde anlatır, Allah'tan uzak düşer. Çünkü dert kime şikayet edilir? Ancak Allah'a. Bu insan ne yaptı orada? Derdini herkese anlattı efendim. Ah etti, vah etti, sabırsızlık gösterdi, belki isyan etti. Halbuki bir sufinin başına bela gelse hemen Rabbini hatırlar, Allah'a sığınır. O zaman ne oldu? Bak başkası için tefrika olan bu sufi için bir cemiyet hali oldu. Rabbi ile beraberlik halini yakaladı. Allah'ım yardım eyle.
Hikmet arayışına geçtiği mesele.
Senden başka yardım eden yoktur ya Rabbi. Gerçek yardım eden sensin Allah'ım. Senden başka güvenecek, dayanacak neyimiz var diyerek yani halkı haktan uzaklaştıran o bela, musibet bu sufiyi hakka götürdü. Evet. Zaten tasavvufun güzel tarafı budur. Yani ortalama bir insan için musibet olan şeyler sufi için Allah katında rahmettir.
Bu işlere bir hayır vardır sözü çok tabii kullanılıyor. Ne güzel bir söz değil mi?
O zaman Allah'a dönüyorsunuz. Yani evet, hı-hı, her ne kadar diyorsunuz bu musibet, bu bela zahiren kötü gözükse de her şeyde bir hayır vardır deyip diyorsunuz, yine işi Allah'a götürüyorsunuz. Raci ediyorsunuz. Rabbim bu işi hayırlıya tebdil eder diyerek cemiyet halini yakalıyorsunuz. Esasında bu amaç bu değil mi? Tasavvuftan, maneviyattan Allah'la beraberliği yakalamak değil mi? Estağfirullah ve ma'akum eynema kuntum. Estağfirullah la tahsinna Allah'a ma'ane diyor Rabbimiz. Üzülme diyor Peygamber Efendimiz Ebu Bekir Efendimiz'e. Allah bizimle beraberdir. İşte değil, beraberlik, cemiyet bu. Bu yüzden Allahu Teala yani bazen halka, avama zor gelen şeyleri sufiler için bir gıda yaratmış. Bir maneviyat gıdası gibi yaratmış. Tabii bunun metodunu ve kıymetini bilmek şartı ile.
Peki hocam, devam ediyorum. Erkam Radyo'dayız. Hacegan'dan Mektuplar programında Süleyman Derin hocamla birlikteliğimiz devam ediyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatının tercümesinin 119. mektubunda okumalar yapmaya ve konuşmaya, sohbet etmeye devam ediyoruz efendim. Şayet bu taifeye diğer halkın cemiyeti içinde bir cemiyet verilirse, bu cemiyetten korkmalı ve ruha zarar vermemesi için Hak Subhanu'nun zatına iltica etmelidir.
Avam için cemiyet sağlayan bir şey, yani sufiler için genelde sağlamaması gerekir. Çünkü avamın gidişatı ile sufiyenin gidişatı farklıdır. Eğer diyor onların hoşuna giden bir şey, onları manen bile olsa zevklendiren bir şey size de aynı zevki veriyorsa, demek ki sizde bir avamlıktan bir parça var. Hala sizde ümmilikten bir dal, bir budak kalmış ki siz oraya yöneliyorsunuz. O yüzden insan diyor yani bunları aşmalı, yüksek mertebelerde gözü olmalı. Çünkü mesela şöyle örnek vereyim. Bir avamdan bir insana bir basit hediye gelse çok sevinir. O mutlu olur, zevk olur, Allah'a teşekkür de eder. Ama orada Allah'ı unutmuştur belki. Maddi bir imkanı, çıkarı görünce sevinmiştir, bir cemiyet hali oluşmuştur. Bu sen de aynı şey yapmamalı diyor. Hı hı. O yüzden sufiler insanların güldüğü zaman da ağlarlar, insanların ağladığı zaman da gülerler. Tabi bu herkesin söylemiyorum bunu şüphesiz. Yani genel gafil insanlarla karşılaştırma açısından söylüyorum. Yoksa nice insanlar vardır halk içinde avam gibi gözükür ama hakikaten büyük arif de olabilir. Onlara bir sözümüz yok yani. Genel gidişat, ortalama insan babından bakarsak onlar aç kalınca üzülürler, sufi aç kalınca sevinir. Onlar doyunca sevinir, sufisi doyunca üzülür. Yine çok yedikler, yine çok kaçırdık, Rabbimize gafil olduk diye, değil mi? Bu şekilde anlamak lazım herhalde.
Aza şükür ederek, değil mi?
Eyvallah.
Okumaya devam ediyoruz. Kemal derecesine ulaşmadan önce bazı müritlere tarikat öğretme izni vermek bu tarikatın büyüklerinin adetindedir.
Evet, yani bazı yerlerde diyelim ki tam kamil bir halifelik yapacak insan bulunmazsa oradaki en akıllı insana şey efendi vazife verebilir. Sen bu ilçeyi, köyü idare et, sohbetleri yap, işte efendim millete nasihat et diyebilir. Bu insan da artık ben buralın vazifelisi oldum, ben artık halife oldum, ben şeyh oldum gibi bir havaya kapılmamalıdır. Bu biraz müritleri ilgilendiren bir tavsiye. Ey yani müridan, içinizden bir kısmı böyle bir vazife almış olabilir. Sakın ha biz kamil olduk, biz olgunlaştık artık, bizim işimiz bitti demesin diyor. Bence bu tavsiye hakikaten günümüzde çok önemli çünkü.
Ya bir vazife alınca bu vazifeyi kaldırmak değil mi? Böyle onunla böbürlenmemek lazım.
Kaldırmak çok güzel ama onunla böbürlenmek hakikaten biraz sıkıntılı oluyor kıymetli Doğan kardeşim. Hı hı. Bu sebeple biz hani derler ya, erken öten horozu keserler. O yüzden insan maneviyatta da erken ötmemeli. Ben şöyle vazife aldım, böyle efendim işte yük aldım, ben şu oldum bu oldum derseniz
Allah'ın rızasını
kaybedersiniz. Hatta o manevi makamı kaybedersiniz. Hatta insanlara manen
çekinleşiriz değil mi hocam?
Bu her şey için böyle ya. Her makamda insan mütevazi olmasını bilmeli. Yani ben işte falanca makama ulaştım. Allah seni ulaştırdı o makama.
Elhamdülillah.
O makamın hakkını ver ve o makamın sadakasını ver. İnsanlara o makamda faydalı ol. Pek çok insan bugün yani hem manevi sahada böyle hem de maddi sahada. Bir vazife verildiği zaman belki yeterli değil. Mesela diyelim ki birimiz bu şehre belediye başkanı oldu olabilir, ne bileyim, veya falanca yerde bir görevli olmuş
Allah
olabiliriz.
Allah hayırlı mübarek etsin.
Hayır, yani orada en iyi insan bulamamışlardır. Sizi bulmuşlardır. Yani ona en yakın. Hı hı. Bunun farkında olun yani. Ben artık bu işi en iyi yapan insan benim. Hani böyle zaman zaman
artık üzerinde de bir hak var değil mi? Bir şey var.
Bu konuda mütevazi olmayacağım. Bu işi en iyi yapan benim gibi sözler. Değil mi? Bunlar bence çok doğru sözler değil yani. Diye düşünüyorum.
Peki hocam. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Ben Deniz Doğan Akın ve Süleyman Derin hocamla beraber sohbetimize devam ediyoruz. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Mektubatının tercümesinin 119. mektubun kaldığımız noktasından. Nakşibend Kuddise Ruh Hazretleri tarikatı öğretip bazı makamlara ulaşmasını sağladıktan sonra Mevlana Yakup Çerhi'ye demiştir ki: "Ey Yakup, bizden sana ulaşan her şeyi halka ulaştır." Aynı zamanda ona şöyle demişti: "Benden sonra Alaeddin'in hizmetinde olursun."
Şimdi burada tabii demiştik ya biraz önce, hani bazı beldelerde tam kamil bir halife bulunamazsa daha eksik insanlara vazife verilebilir demiştik. Hı hı. Burada diyor ki Bahattin Nakşibend Hazretleri Yakup-ı Çerhi'ye, demek Yakup-ı Çerhi'nin daha bu başlangıç dönemleri, sonra yoksa Yakup-ı Çerhi Hazretleri bütün maneviyatıyla büyük bir Allah dostu olduğunu ispat ediyor zaten. Ama demek işin başında benden duyduğunu halka ulaştırır. Yani sen fazla yorum yapma, kendi fikirlerini işin içine katma. Senin şu andaki vazifen benden duyduklarını halka öğretme de olsun diye onun yani nakıs dönemindeki ona verdiği vazifeyi hatırlatıyor. Demek ki bu tür insanlar çok yorum yapmamalı. Şeyhinden, mürşidinden duyduğunu efendim iletmeli. Oradaki diğer ihvana.
Bu önemli. Elçilik yapmalı yani.
Eyvallah. Eyvallah.
Peki. Özet olarak söylersek bu tefrikanın ilacı cemiyet ehlinin sohbetidir.
Yani şöyle diyelim.
Biz az önce de bahsettik zaten.
Evet, eğer
kendimiz, çok yorum yapmamalı dediniz.
Kendimizi toparlayamıyorsak, hı hı, ne yapacağız? Kendisini toparlamış, eline, gözüne, kulağına sahip olmuş insanların yanında olacağız ki biliyorsunuz haller bulaşıcıdır. Doğan Bey kardeşim.
Kalpten kalbe yansır.
Yani bir insan mesela çok üzgün olsa size üzgünlüğü bulaşır. Çok sevinçli olsa sevinçliği size bulaşır. Aynen bir insanın maneviyatının kemal derecesinde olması, bütün eline, ayağına, gözüne, gönlüne sahip olan bir insanla siz beraber olursanız siz de yavaş yavaş onun gibi olursunuz. İlla kendim yapacağım diye uğraşmana gerek yok. Şu anda sizin istediğiniz hale sahip olan insanlarla görüşürseniz o makama ulaşırsınız demek. Ne kadar güzel bir reçete değil
onu
mi?
Onu insanların içinde de görüyoruz biz.
Görüyoruz tabii.
Dört tane büyük abisi olup sonradan hanım doğanlar biraz daha sert hanımlar oluyor. Şimdi dört tane ablası olup bir tane küçük en son erkek olanlar biraz daha nazik oluyorlar. Bunu görüyoruz biz hocam.
Bu etkileşim demek ki gayet normal. Maneviyat da aynı etkileşim olduğu için.
Ailedeki Cem'de de bu böyle. Yani.
Allah razı olsun. İmam Rabbani hep böyle önümüzü açıyor sağ olsun.
Evet. Allah razı olsun. Hem de tekit ederek defalarca yazdılar ve biz de duyduk ki Mevlana Muhammed Sıddık dervişleri terk ederek askerliği yeğlemiş. Yazıklar olsun yüceliklerin en yücesinden aşağıların en aşağısına düşenlere.
Şimdi tabii bazı müritler de yani ahiret işine girişmişken, tarikata girmişken, maneviyatla meşgul iken onlara dünyevi bir mesela imkan açılıyor önlerinde. Bu meslek olabilir, bir ticarethane olabilir. Askerliğe merak etmiştir.
Bu da askerlik dedikleri.
Evet. Yani orduya katılmış. Hmm. Diyelim ki
iyice normal asker gelmiş. Uzmanın.
Tabii tabii, ama şöyle askerlik yani herhalde maddi imkanları olan bir askerlik tabii. Yani er olacak hali yok. Yani tabii siz maneviyata, şöyle bir şey var Doğan Bey kardeşim. İnsan maneviyata girdiği zaman diyor İbn Acibe, büyük Allah dostu, ondaki kemalatı görenler gel benim ortağım ol. Gel şu dükkanımı sen işlet. Gel efendim falanca yeri sana emanet edeyim. Çünkü güvenilirlik geliştiği için o insanda. Manevi bir kemalat oluştuğu için, ama tam daha oluşmamış. Tam neticeye varamadan onun önüne dünya serilir diyor. İmtihan için de olabilir bu. Yani siz Allah'a kendinizi adayıp da dine verdiğiniz zaman belki bir akrabanız gel şu fabrikanın başına geç diyebilir. Veya gelsin askeriye de falanca ordunun.
Teşvikler gelebilir.
Tabii tabii. Gelir, kesin gelir. Hı hı. O zaman ne yapacaksınız?
Bu şeytan vesvesesi mi hocam?
Şeytandan çok. İnsanların size güvendiğinden dolayı, çünkü sizde belli kemalat oluşmaya başladı. Sizi yolunuzdan caydırmak isterler. O niyetle değil de yani, gel beraber çalışalım, hani ortak olalım falan derler. Veya size iş teklifinde bulunurlar. Halbuki siz tam
bir kemale, sınav yani.
Tam kemale ermeden o kapıdan uzaklaşmamanız lazım. Şeyhin, mürşidin izni olmadan dünyaya atılmamak lazım. Sen ileride kemalatını tamamla. Belki mürşit der ki sana git falanca ticaretini işlet, çok para kazan, Müslümanlara faydan olsun diyebilir. O ayrı konu.
Geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştunuz. Öğrenciler evet. Dediniz işte işletme açmak istiyor, çalışmak istiyor. İşte
aynen öyle,
yapmayın
evet.
Diyoruz diye bahsetmiştiniz.
Kemalata ermeden böyle yarı ham iken. Şimdi bu arkadaşımız da belki maddi imkanları çok fazla olduğu için bu derviş askerliğe, yani muhtemelen tabii bir padişahın, vezirin yakınıydı ki yüksek rütbeli, iyi maaşlı.
Demek ki o dönemde askerlere maaş veriliyor.
Tabii ki iyi maaşlı bir konumu görünce
kazanç var.
Tekkeden kaçtı. İmam Rabbani bunu sık sık tekrar eder. Der ki yani zenginlerin meclislerinde yağlı yemektense tekkede süpürge yapmak, kuru ekmek yemek daha iyidir. Ama kimler evet. için? Manevi kemalatını tamamlayamamışlar insanlar için. Yoksa bir insanın manevi kemalatını bitirdim zaten şeyhi onu tekkeden gönderiyor. Git falanca yerde irşat yap diyor. Git falanca vazifeyi derihte et diyor. Bu kardeşimiz, bu mürşit, özür dilerim, bu mürit demek ki ham iken, daha kemale ermeden tekkeden kaçmış. Ona da yazıklar olsun diye kızıyor. Evet. İmam-ı Rabbani haklı olarak, çünkü o da emek vermiş. Ona zaman vermiş. Bu insan o emeği ve zamanı israf etmiş maalesef. Günümüzde bunu çok görüyoruz. Bir insan tarikata geliyor. Aşkla, şevkle belli süre hizmet ediyor. Tabii bu hizmet ettiği sürede çevresi genişliyor biraz. Hadi bakalım arsa alalım, arsa satalım, dükkan açalım, bilmem ne yapalım. Hayaller, çünkü toplumu, cemaati görünce güçlük, yani birlik güç doğuruyor.
Hep de ticaret celbediyor insanı hocam.
Sorma, maalesef. Yani tabii dünya zannetmek, yani insan tarikata girmekle, maneviyata girmekle şeytan peşine bırakmıyor ki.
Hep parayla imtihandayız.
Şeytan devamlı peşimizde. Nefis devamlı peşimizde. Ne zaman sürükü bitirirsek inşallah muhafaza olunacağımıza inanıyoruz. Yani garantisi yok, masumiyet yok. Ama Allah korur artık diyoruz ondan sonra. Ama
tasavvuf ortalarda pişiriyor mu insanı? Nasıl bir pişme oluyor bu?
Tabii insan öyle pişiyor ki artık bu maneviyat yolunda madde onun ilgisini çekmiyor. Allah'ın azameti, yüceliği, din hizmetlerinin Allah katındaki rızası ve kıymeti o insanı dünyadan alıkoyuyor. Ya şimdi mesela bugünümüzü düşünelim. Bugün bence en büyük ihtiyaç ilim, irşat konusundaki insana eksikliği. İnsanlarımız fıkıh okumuyor, tefsir okumuyor, manevi konularda kendini tamamlamıyor. Hep böyle kompütür ilimler olsun, hukuk olsun, tıp olsun, Kur'an kurslarımız, imam hatiplerimiz o kadar çok böyle zeki talebe ve hırslı talebe dolmuyor. Başka yerlere kaçıyor öğrencilerimiz. Bu ise maneviyat açısından bir zarardır. Halbuki manevi insanlarımız çok güçlü olursa merak etmeyin, onlar orta halli bir askeri de güçlü yapar, orta halli bir tüccarı da büyütürler. Çünkü onlara manevi bir enerji verirler diye düşünüyoruz.
Peki bugün Türkiye'sinde hocam tarikatlere gelip biat edip oralarda ticari kaygı arayanlar var. Bunlar ne olacak? Bunların durumuyla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam?
Allah bunlara iki kere ceza
görüyoruz değil mi?
Allah bunlara iki kere ceza verecek en az. Normal bir vatandaştan. Niye derseniz, çünkü tekkeler ticarethane değildir. Tekkelere insan ticaret yapmak için gitmez. Bazıları işte bunu dediğim gibi nasıl güzel bir çevre, burada bir çevre, hazır çevre buldum diyor. Başlıyor oradan, acaba buradan ne çıkar bana menfaat olarak? Tabi bunlar baştan kaybediyor. Çünkü baştan niyeti bozuk. Allah
ticari beklentileri karşılayabilmek için tarikat yoluna biat ettim, böyle böyle insanlar
veya
var
şimdi
yani.
Şimdi siyasi seçimlere yaklaşıyoruz. Yani siyasi böyle şeylerle gideyim, orada gözükeyim, oradaki işte insanlardan acaba 3-5 kişiyi yanıma çekebilir miyim falan filan, bunlar son derece yanlış işler. Maneviyat merkezleri maneviyat içindir, maddi, manevi, siyasi çıkarlar için değildir. Buraya gidenler yani hem kendilerine hem gittikleri insana da yazık ederler diye düşünüyorum. O yüzden buraları hakikaten nice, çünkü cemaatler, tarikatların gidişatını görüyoruz değil mi? Hepsi dağılıp gidiyorlar. Kimi ticarete atılıyor. Tabii iflas edince kavga başlıyor. Kimisi siyasete atılıp, yani İslam'da siyaset yok demiyoruz. İlla ki var, her Müslümanın destekleyeceği bir güzel insan vardır gönlünde, ama direkt atılınca, daha doğrusu onu da kendini alet edince, yani ben işte şuraya girersem, şu kadar gün burada gözükürsem bana oradan bir şu kadar seçmen olur. Olmaz. Bunlar çok yanlış şeyler.
Peki hocam, devam edelim. Buyurun. Zaten programımızın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. O artık şu iki durumdan biriyle karşı karşıyadır. Yani az önce demiş olduğu
askerliği, evet,
zatla ilgili.
Aman, yani burada yanlış anlaşılmasın. Şunu da açıklayalım. Askeriye, yani o mecburi hizmetten dolayı gitmiyor.
O dönemde tarikatten gidip para için, işte çıkar için gittiği için.
Yoksa yani
milleti ayırt edelim, yanlış anlaşılmasın.
Askerlikten soğutmak gibi olmasın. Cihat en büyük dinimizde askerlikten.
Bu daha bir örnek yani.
O ayrı bir konu. Yani hani hay bir fabrika açmış. Ha, oradan bırakıp böyle bir askeri hizmete girmiş ama iyi paralı falan filan diye. Çünkü tekkedeki hayat zor. Dışarıdaki hayat daha güzel tabii.
O dönemde
ki.
Demek o böyleymiş. Manada.
Yoksa askerlikten soğutmayalım insanlarımızı. O manada değil yani.
Yanlış anlaşılmak istemiyoruz. Tabii. Harcagan'dan Mektuplar programında Süleyman Derin'le birlikteliğimiz devam ediyor. Erkam Radyo'dayız.
Çünkü İmam Rabbani cihada katılmak, zamanın idarecisine yardımcı olmak, devlete yardımcı olmakla alakalı pek çok sözleri var. Yani burada askeriye katılmak deyince hani böyle sanki askerden kaçmak gibi de anlaşılmasın. O dönemde farklı şeyler var. Çünkü siz bir yere ciddi bir görevle geldiğiniz zaman çok ciddi onun maddi getirisi var. Onu kastederek. Yani sen tekkenin kuretmeni beğenmedin. İşte o yüzden askerlik olabilir bu, başka bir şey olabilir. Başka bir yere atladın. Halbuki kemale erseydin yine askeriye gidebilirdin. Ama o zaman izinli giderdin. İzinli gittiğin için çok daha fazla faydalı olurdun. Yani hırsla değil, hizmet aşkıyla giderdin o zaman. Değil şimdi mi? Belki hırsla gidiyorsun. Hırsla gittiğin zaman da ne oluyor? Ne olursan ol yani. Asker olsan üstteki komutanı kıskanıp o zafer kazanmasın diye, değil mi? Yanlış iş yapabiliyorsun ki Balkanları bu yüzden kaybettik, biliyorsunuz. Veya tüccar olsan insanları kandırıyorsun. O yüzden o işin bereketinden mahrum oluyorsun. Bunu demek istiyor İmam Rabbani.
Allah'ın rızasını kazanmak için
kemalatı bekleyeceğiz. Önce
kemalat
terbiyesi. Ondan sonra şey efendi nerede vazife verirse gideceğiz.
Peki. Ya askerlikte kendisine cemiyet verilir ya da verilmez. Eğer bu durumda kendisine cemiyet verilirse bu bir şerdir. Eğer verilmezse daha ağır bir şerdir.
Yani orada belli bir maneviyat falan hissederse, yanlış iş yaptığı için o onun için bir istitraçtır. Hani bir insan mesela...
Burada verilen cemiyetten kasıt nedir hocam?
Ona geleceğim şimdi. Mesela bir insan tekkeyi, camiyi bıraksa, gittiği yerde de bir parça yine böyle manevi haller yaşasa, gerçeğini, aslını terk ettiği için orada yaşadığı bir parça halden bir ecir alamaz. Düşünün ki Allah size bir Kur'an-ı Kerim öğretmenliği nasip etmiş bir yerde. Siz o işi bırakıp dünyevi bir iş seçmişsiniz. Başka, daha böyle başka bir yerde. Ama buna rağmen hala sizde belli bir şey devam ediyorsa Allah-u Teala size bir ceza vermiş esasında. Uyanmıyorsunuz hala. Ya ben bir hata yaptım, geri döneyim, Kur'an-ı Kerim öğreteyim, manevi kemalatım için uğraşayım diyemiyorsunuz. Ha, ben burada da çok mutluyum canım, burada da hizmetim var gibi kendini avutuyorsun. Halbuki sende kapasite çok daha büyük hizmet için Allah sizi meşgul edecek iken o yapacağınız büyük hizmetten kalıp ufacık işte yetinmiş oluyorsunuz. Bu kötüdür. Eğer hiçbir şey hissetmiyorsanız, tamamen maneviyattan uzaklaşmış iseniz bu zaten bir büyük beladır diyor. Böylece o tekkeden kaçan müridini her şekilde sıkıştırmış oluyor diyelim.
Devam. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bir programın daha, şükürler olsun, sonuna doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı mektupla ilgili?
Nedir o ayet-i kerime okumalı?
Bir güzel bir dua var. O duayla birlikte bitireceğim.
Önce şu ayet-i kerimeyi bir oku istersen.
Tamam, okuyalım. Ayet-i kerime de dua gibi. Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen çok bağış yapansın.
Şimdi tabii Rabbimiz bizi hidayete iletiyor.
Kalplerimizi eğriltmesin.
Evet, ama hidayet üzerinde devam etmek kolay bir iş değil. Yani insanın müstakim olması, aynı yolda böyle sapıtmadan devam etmesi ciddi bir enerji istiyor insandan Duhan Bey. Pek çok insan zannediyor ki mesela bizim en büyük hatamız bugün, ben bir tarikata girdim artık, o cennete giderim kesin. Gidemezsin. O tarikatta
iman
istenilen şekilde
diyerek iman olmuyor.
İman ettik diyerek kurtulacağınızı mı zannettiğiniz ayet-i kerimesi var ya. Hı hı. Aynen onun gibi ben bir yola girdim. Girdin ama o yolda dost doğru gidiyor musun sonuna kadar? Acaba ortasında bir yerde yatıp uyudun mu yoksa? Şimdi insanlarımızın en büyük sıkıntısı bu. Halbuki bir insan maneviyata girmekle bir sorumluluk almış olur sırtına. Onun sonuna kadar o emaneti götürmezseniz onun size bazen zararı bile olur. Keşke girmeseydiniz derler insana.
Peki tarikate biat eden insan Allah katında o tarikate iyilik değil de kötülük yaparsa, onun çıkarlar için kullanırsa Allah'ın katındaki durumu
zaten onların hali perişan, onu yukarıda söyledi ya, o
konuştuk.
Tabii o artık onun hiç denecek bir şeysi yok, çünkü o insanları maneviyatla kandırdığı için
tarikate çok daha girmek de Allah'ın sana verdiği bir nimet. Onu güzelden yana da kullanabilir, kötüden yana da kullanabilir.
O esası dinden çalmak. Yani hırsızlığın en kötüsü din ile çalmak. Yani bir insan gider bir yerden bir şey çalar, o günahtır. Ama dindarlığı ve takvayı böyle perde yaparak o insana zarar veriyorsanız, sizin Allah katında
İslam'ı kullanarak, Allah'ı kullanarak.
Aynen öyle. O yüzden tabii bunlar önce kendi nefsimize söylüyoruz Doğan Bey kardeşim. Allah bizi evet, böyle maneviyatı, dini, maddi çıkarlar için kullanmaktan muhafaza etsin. Amin. Ve hidayetten sonra tekrar ayağımızı kaydırmasın. Nice insanlar hidayete erince böyle bir rahatlıyor. Oh diyor, ben şimdi güzel bir yoldayım. Bir manevi yola girmişim, artık bana bir daha bir şey olmaz diyor. Halbuki bakıyorsunuz bir süre sonra fikirleri değişiyor, görüşleri değişiyor. Hatta İslam adına ne yapıyor? Günahlar işliyor ve bununla sevap yaptığını düşünebiliyor maalesef. Yakın zamanda bunların örneklerini zaten çokça görüyoruz maalesef.
Günlük hayat içinde de bunun örnekleri çok fazla karşımıza geliyor. Bunlardan da ibret alalım inşallah. Hocam, vaktimize bakıyorum. Vaktimiz dolmuş, sona doğru yaklaşmışız.
Birkaç daha bence şey okuyabilirsin.
Okuyalım mı? Evet. Okumaya devam edelim, evet, edelim mi?
Diğer mektuba geçelim.
Diğer yani mektuba geçelim. O zaman hocam inşallah 120. mektuptan da biraz okuma
zaten
yapacağım.
Zaten o devamı gibi, konusu aynı değil mi?
120. mektup Mir Muhammed Numan'a yazılmış, yine cemiyet ehlinin sohbetine teşvik. Evet, aynı mektubun devamı evet, gibi. Okuyorum hocam. Mir de sanki bir unutkanlık hasıl olmuş, o kadar ki artık selamı sabahı hatırlamamaktadır.
Yani burada tabii o müridin
tasavvuf biraz ehlinin halinden.
Yok orada bir müridin haline kızıyor biraz. Yani selamı sabahı kestin gibi. Değil haberleşmeyi mi? Kestin. İnsan devamlı, bizim tabii maneviyat yolunda mürşid ile beraberlik çok önemlidir. İnsanın en başta beraber olması gereken kimse mümkünse mürşididir. Eğer mürşid değilse onun civarındaki güzel insanlardır. Tedriciyle yani. Bu sebeple sen diyor selamı sabah kestin, son zamanlarda bize haber ulaştırmıyorsun şeklinde onu ne yapıyor? Birazcık hafif böyle bir iğneliyor yani. Ki
kendine gel biraz sarsıyor.
Kendine
yani
gel. Mürşitle irtibatı koparma manasına.
Kesme. Fırsat azdır, yani dünya hayatı azdır. O halde bu fırsatı en önemli işlerde kullanmak kaçınılmazdır.
Yani
bu
şimdi, da işte. Evet. Yani şimdi Allah size bir vakit, bir ömür vermiş, bir fırsat vermiş. Hani hakikaten bazı kardeşlerimizin böyle güzel imkanları, fırsatları oluyor. Manevi çevrelere daha kolay ulaşabiliyorlar. Veya yanlarında bir Allah dostu oluyor, güzel bir mescit oluyor. O mescitte bir ders halkası oluyor. Bunlar hep fırsat. Sen o fırsatı kullanmıyorsun. Allah'ın sana verdiği o zaman fırsatını gidip vaktini başka kötü yerlerde harcıyorsun. Veya daha az faydalı yerlerde harcıyorsun. Şimdi tasavvufta sadece kötü değil, yani kötü bir yere gitmek zaten kötü de, daha az faydalı yere gitmek de kötü. Şimdi size kapasite diyelim ki 500 kiloyu kaldıracak size bir kas gücü varken, siz yanlış yere gider de bunu 100 kilo kaldırırsanız, hatta 200 kilo kaldırırsanız, o da bir düşüklük. Niye? Neden düşüklük? Sizin üst ulaşabileceğiniz kapasiteye oranla. Evet.
Bu da cemiyetin ehlinin sohbetidir. Ne olursa olsun hiçbir şeyi sohbete denk tutma.
Ha, bu çok önemli. Mesela sen bugün sohbetimizde bununla keselim.
Bitirin yani sohbetin önemini.
Hiçbir şeyi sohbete denk tutma. Yani sen kendin gittin, kendi başına bir şeyler yaptın, ettin. Dini konularda efendim okudun, çalıştın. Bu güzel olabilir ama sohbette alacağın füyüzatı, güzel insanlarla beraber olduğunda onların bütün o ömürlerinin muhassılasını bir anda siz emiveriyorsunuz. Yani ruhumuz onun ruhundaki bütün o güzellikleri emiveriyor. O belki o güzelliğe ulaşmak için nice zaman çile çekti, mücahede yaptı. Siz hiç mücahede yapmadan biznillahü teala ondan istifade ediyorsunuz. O yüzden sohbeti hiçbir şeye denk tutma diyelim mi Doğan Bey?
İnşallah. Sohbetlere devam edelim, derslere devam edelim. Allah'ın izniyle bu güzel programlara devam edelim. Programımızın sonuna ulaştık.
Peki Doğan Bey, bir de hatırlatma yapayım.
Tabii buyurun.
Radyomuzu ve bu programı dinlemeye de devam edelim.
Değil mi?
Değil mi? Yani bunlar hepsi inşallah bir sohbet sayılır. vatandaşımızla, dinleyicilerimizle. İnşallah.
Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah cümlemize merhamet eylesin, rahmet eylesin. Tüm dinleyenlerimize teşekkürler, selamlar diliyoruz. Hacı Egen'den Mektuplar programında bir sonraki programda tekrar görüşmek ümidiyle. Ben Deniz Doğan Akın, hocama yardımcı olmaya çalıştım. Allah hepimizden razı olsun. Selam ve duayla diyoruz efendim.